Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu değerlendireceğiz muhterem hocamla birlikte. Ki bu yazılar, bu konular geçen hafta yani çarşamba ve pazar günleri Ergün Bey tarafından Yeni Şafak gazetesinde de kaleme alınan konular. Aileyi konuşacağız bugün programımızın ilk bölümünde. Programımızı düzenli takip eden dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Birkaç haftadır İstanbul Sözleşmesi üzerinden toplumsal cinsiyet tartışmalarını burada gündeme getiriyoruz, müzakere ediyoruz, yorumluyoruz. Aileyi konuşuyoruz, feminizmi konuşuyoruz. Ergün Hocam yine bununla ilgili güzel bir yazı kaleme aldı. Hazreti İbrahim ve ailesi üzerinden bir aile tasviri var bu yazıda hocam. Önce ev vardı, Allah'ın evi ve Hazreti İbrahim'in ailesi başlığını taşıyan bu yazıyı konuşacağız hocamla birlikte. Programımızın ikinci bölümünde de Suriyelilere karşı son günlerde yükselen tepkileri, kışkırtılan tepkileri konuşacağız. Düzensiz göçmenler adı altında Suriyelilerin Suriyelilere karşı yürütülen kara propagandayı konuşacağız. Hocamın da bununla ilgili yine Yeni Şafak'ta Suriyelilere karşı banal milliyetçiliğin mideden yükselen çığlıkları başlığını taşıyan yazısı yayımlandı Yeni Şafak'ta. Bunun üzerinden de Suriyeli göçmenler meselesini yine konuşacağız bugünkü programımızda. Hocam, ilk olarak aileyi konuşalım istiyorum ben. Siz bir yazı kaleme aldınız. Önce ev vardı, Allah'ın evi ve Hazreti İbrahim'in ailesi başlığını taşıyordu bu yazı. Hazreti İbrahim ve ailesi üzerinden bir aile tasviri yapıyorsunuz. Çok güzel bir tasvir burada var. Dinleyicilerimizin bu yazıyı bulup okumalarını tavsiye ediyorum şiddetle. Bu aile üzerinden güveni, itaati, teslimiyeti ve sevgiyi tasvir ediyorsunuz. Bunu remzettiğini, bunu yansıttığını söylüyorsunuz. Rıza-i ilahiyi temel düstur edinen bir aile aslında, evet. Hazreti İbrahim ve ailesi. Yazınız da şöyle başlıyor. Büyük İslam tarihçisi İbni Hişam Siret kitabında dünya yaratılmadan 2000 yıl önce Kabe yaratıldı diyor. Kabe'yi aile üzerinden okursak Beytullah kavramı çıkar karşımıza. Yani Allah'ın evi. Bu da dünya yaratılmadan önce Allah'ın evi olduğunu gösteriyor. Yani ev, aile kavramı bizim yaratılışla birlikte aslında en temel kavramlarımızdan birisi, en temel müesseselerimizden birisi hocam. Bu analojiyi yapmak hocam nereden aklınıza geldi? Ben ilk onunla başlamak istiyorum. Beytullah, Hazreti İbrahim, Hazreti İbrahim'in ailesi. Tabii son günlerde çokça bu aile kavramı tartışılıyor. Aslında aile kavramı da tartışılmıyor. Yani tartışılanların arasında bir aile kavramı da yok.
Yok. Olgular üzerinde tartışmalar yürüyor. Polemikler yapılıyor.
Evet.
Daha çok gazetecilik düzeyinde yürüyen bir şey. Oysa bizim bunlar üzerinde düşünmemiz lazım. Yani tefekkür etmemiz gerekiyor. Bunun için de bilgi gerekiyor. Bunun için de düşünmek gerekiyor. Bu önemli hakikaten. Ben aile ile ilgili tabii sosyoloji çalışmalarım var. Bu alanla ilgili dersler verdim daha önce ve yine bu çerçevede İslam'ın aile ile ilgili neler söylediğine ilişkin bir takım tabii okumalar da yaptım. Fakat temelde sosyolojik bakış açısından hareket ederek ya aile diye bir şey zihnimde varsa oradan Kur'an'ı okuduğumda veya Siret'i okuduğumda, İbni Hişam'ı ilk okuduğumda çok çarpıcı gelmişti bu örnek beni. Çok etkilenmişti hakikaten. Yani burada mecazi bir anlatı var belki ama o açıdan bile çok önemli. Yani dünya daha yaratılmadan Beytullah var. Allah'ın evi yaratılıyor. Allah'ın evi diyoruz yani. Allah'ın Beytullah demesinin bir muradı vardır yani. Bizim ev diye anlamamızı istiyor. Evin ne kadar büyük bir şey olduğunu göstermeye çalışıyor.
Evet.
Aslında onunla ilgili bir takım kurallar koyuyor. İşte duvarlar, helal haramlar, haram bölgesi. Onun etrafına yine bir takım işte şekillenen hac ibadeti. Bu aile konseptini temel alarak buna baktığımız zaman bana çok hakikaten ilginç geldi, dikkat çekici geldi. İnsan şimdi bazı şeyleri doğrudan bilgi olarak öğrenmiyor. Bir takım bilgiler okuyorsun. Daha sonra o bilgiler insanın zihin dünyasında çağrışımlar uyandırıyor.
Yeniden işleniyor.
Yeniden işleniyor ve okuduğun olayları, gördüğün, okuduğun bilgileri bambaşka biçimde görmeye başlıyorsun. Bu tür durumlar oluyor insanlarda. Burada da bir yönüyle biraz onu yaşadım ve hakikaten şeye baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in Kabe'yi inşa etmesi, Hazreti Hacer'le yaşadığı, Hazreti İsmail'le yaşadığı, Hazreti İsmail'in babasıyla, annesiyle, Hazreti Hacer'in oğluyla, Hazreti İbrahim'le, yani eşiyle, kocasıyla yaşadıklarını, bu açıdan baktığımız zaman çok dikkatimi çekti yani. Dedim ki bu hac bir aile konsepti içinde gerçekleşiyor aslında.
Evet.
Yani yıllarca aileyle ilgili şeyler okumuştum. Fakat demek ki her şeyin bir şeyi, kıvamı var, bir şeyi var. Allah insana bazen, bilmiyorum yani, bazı şeyler sezdiriyor, hissettiriyor. Bu bizim yeteneğimizden, özelliğimizden gelen bir şey değil.
Evet.
Kısmet bu belki. Dolayısıyla burada şunu tabii arıyordum ben aynı zamanda. Ya ailelerle ilgili bir sürü tarihte şu aile çıktı, bu aile çıktı, tarım ailesi, göçebe ailesi değişiyor, yenisi çıkıyor ortaya. Efendim işte şimdi sanayi ailesi çıktı, yeni bir aile. Dolayısıyla Müslümanlar tarım toplumu döneminde hakimdiler. Ailelerini o zaman tesis ettiler. İslam uygarlığı dünyaya o zaman hakimdi. O zaman İslam ailesi bir tarım ailesi midir? Böyle düşünüyorsunuz. Şimdi bu çok yüzeysel okuma ve bazı insanlar da böyle yorumluyor. Çok tarihselci bir şey bu. Ama öte yandan kitabımız, mutlak olan kelamımız, Allah'ın sözü, buna baktığımız zaman hakikaten orada ailenin bütün çağları kapsayan bir anlamıyla, bir dünyasıyla karşılaşıyoruz.
Yani tarım ailesi bir, olarak bakınca da aslında o da şey, evet, değil mi hocam? Yani mideden bakma biraz yani.
Evet yani mideden bakma,
tamamen,
güzel dediniz.
Yok,
maddeden bakma.
Maddeden bakma.
Tabii, üretim ilişkilerinden
üretim
bakma.
Üretim ilişkileri ve tamamen o işte maddi.
Dünyadan durarak bakma tümüyle.
Evet.
Metafiziği yok sayarak,
yok sayarak
bakmaktır
bakma
bu. Ya ailenin öyle bir boyutu var. Yani aile tabii dünya ile hemhal oluyor. Oradan etkileniyor. Çiftçilik yapan aileler bazı endişeleri farklı. Sanayi toplumunda işçi olan ailelerin endişeleri farklı. Ama bütün bu sanayi, tarım, köylü, kent, bunlar var tamam, ama bütün bu realitelerin üstünde bir metafizik boyut var. Değişmeyen boyut var. Öz olan boyut var. Model olan boyut var. O bizim işte aile modelimizdir. Bu modeli hakikaten biz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in ailesinin tasviriyle anlıyoruz. Hazreti Muhammed'in Mekke'de ailesiyle beraber yaşadıklarında yine anlıyoruz. Ben daha çok burada tabii Hazreti İbrahim üzerinden giderek anlamaya çalıştım. Ve hakikaten ilk aile dedim ya, ilk, bir de felsefede ilk olan, değişmez olan, arşe olan, öz olan manasına geliyor bunlar. Dolayısıyla nasıl işte bilimler içinde ilk bilim,
evet,
felsefe,
evet,
vesaire,
evet,
deniyorsa,
evet,
aslında bizim içinde de aileler içinde bir sürü aileler var. Ya hangisi doğru? Kardeşim, hayvancılık yapan çekirdek aile var, geniş aile var, tarım ailesi var,
avcı
siyah
ailesi var,
avcı ailesi var. Efendim, Avrupa'ya gittiğiniz zaman Türk ailesi diyorlar. Burada biz Türk ailesi diyoruz, göçmen ailesi deniyor. Ama bütün bunlar bir izafi ve nispiliği yansıtıyor.
Ve hocam ilerlemeci bir tarih anlayışıyla da anlatılıyor değil
tabii,
mi?
Yani evet.
İlkelden daha moderne göre.
Kesinlikle şeyi okuduğunuzda.
Yani öncesinde sanki hep ilkellik vardı. Yani gelişmiş,
evet,
bir form,
evet,
temsil edilmiyordu. Şeyi de var yani o.
Çok doğru. Yani efendim araçlar ilkelse insanların zihninin de ilkel olduğu düşünülüyor.
Evet.
Dolayısıyla kuralların da ilkel olduğu düşünülüyor.
Dolayısıyla
aile de ilkel.
Din de ilkel.
Din de ilkel. Oysa bu dediğin gibi tam bir aslında evrimci bakış açısı. Bu materyalist bir bakış açısı. Engels'in ailenin, devletin ve mülkiyetin kökenleri kitabında tam da bunu ortaya koyuyor. Yani işte Morgan diye bir adam var. İlkel Toplum diye bir kitap yazmış. Tam da bu dediğin perspektifi yansıtıyor ve onu alıyor, aileye uyarlıyor. Biz böyle bakarsak ailenin sadece bir cephesini görürüz ve dünyaya batarak bakmış oluruz ve yanılmış oluruz. Çünkü hakikaten ailenin bütün bu dünyada nispi olan, ortaya çıkan, değişen farklı yönleriyle beraber bunların üstünde metafiziksel bir boyutu var, değişmeyen bir boyutu var, özü temsil eden bir boyutu var. İşte önce ev vardı derken de, Beytullah derken de aslında Allah insana bütün evlerin ilk evini, ilk model evini aslında insanlara sunuyor. Kabe bütün insanlığın, Müslümanların ilk evidir, model evidir.
Evet.
Hazreti İbrahim'in ailesi de bu evde yaşarken yaptıklarıyla bizim için bir aile modelini ortaya koyuyor. Çok enteresan bir şey. Yani hacca gittiğimiz zaman, ben daha yapmadım, Allah inşallah nasip eder, umreye gidebildik. Gittiniz mi siz?
Ben de gitmedim, umreye gittim.
Allah
hocam
nasip etsin inşallah. Tabii onu yaşamak ayrı bir şey. Biz sadece okuyoruz. Hac, baktığımız zaman Hazreti Hacer, Hazreti İsmail, Hazreti İbrahim bir aile olarak hikayesini anlatıyor. Onun kıssası üzerine kurulmuş bir şey yani, değil mi?
Evet.
Bu tesadüfi mi yani? Hacın bir aile formatı içinde insanlığa anlatılması tesadüfi olamaz. Mümkün değil. Allah insanlık ibret alsın diye. Ama aile hikayesi olarak ibret almasını istiyor demek ki yani. Ve oranın içeriğine biraz deşip baktığımız zaman ne var, değil mi? Hazreti Hacer'in sadakati var. Diyor ki yani, o düşün ya, çöl, ıpısızlık, hiçbir hiçlik, hiçbir şey yok.
Bırakıyor ve gidiyor onu.
Eşkıyalar olabilir. Ya. Ondan sonra yırtıcı bir takım hayvanlar olabilir. Kum fırtınaları olabilir. Başka bir şey olabilir. Yaşam belirtisi yok. Yaşamın sıfır noktası yani, tabiri caizse. Ve orada kocası Hazreti İbrahim diyor, tamam diyor. Allah emretmişse tamamdır diyor. İtaate bakın ya, yani.
Evet.
Enteresan bir şey. Yine Hazreti İbrahim ailesini bırakarak gidiyor, terk etmiyor ailesini. Bırakmakla terk etmek farklı bir şey aslında. Ailesini orada bırakıyor, Allah için irşada, tebliğe gidiyor. Allah için biz ailemizin rızkını temin etmek için gidiyorsak, ilim yapmak için gidiyorsak, ailemizi bırakarak gidiyorsak, Hazreti İbrahim'in aslında sünnetini bir yönüyle icra ediyoruz aile olarak.
Evet.
Ama bu bizim ailemizi bırakmamızı terk etmemizi gerektiren bir şey değil. Bakın, fiziki mesafe var ama aslında ruhsal bütünlük, mesuliyet bütünlüğü devam ediyor. Allah'a bıraktım diyor. Sonra Hazreti Hacer'in oğluyla olan ilişkisine bakın, değil mi? Onun için verdiği bir mücadele var. Anne çocukları için fedakardır, mücadele edendir. Ondan sonra Hazreti İbrahim baba olarak İsmail'le ilişkin, baba ve oğul ilişkileri açısından düşünün. Oğul babaya itaat edendir yani. Harama teşvik etmedikçe oğul babaya itaat eder İslam anlayışında. İtaat kelimesini bile neredeyse kullanamayacağız ya. O defa o kadar ters yüz etmeye çalışıyorlar. Bakın, önce bizim kavramlarımızı, kilit kavramlarımızı,
özgürlüğün elinden alınması.
Evet.
Ya itaat bu.
Bakın, bu hale getiriyorlar.
Yani, evet.
Biz de ısrarla aslında bu kavramlarımızı kullanmamız gerekiyor.
Lazım.
Kur'an'da kullanılan kavramlardır. Kur'an'ın kavramlarıyla bilim yapmalıyız, düşünmeliyiz, konuşmalıyız, gündelik hayatımıza irtibatını sürdürmeliyiz.
Yani Hazreti İsmail kurban edilmek istenince bir anne olarak kocasıyla bir de iletişimi var, değil mi hocam?
İletişimi var, kolay bir şey değil yani bu. Ama sonuçta ailede erkek otoriteyi temsil eder. Otoriterlik değil, bakın karıştırmayalım onu. Otoriterlik baskıcı bir şey ifade eder. Otorite ise karar merciğini anlatır. Erkektir orada. Hazreti Hacer buna saygı duyar. Tamam, bu otorite olup olma durumu da bir mesuliyet işidir. Bir rol paylaşım işidir yani. Ondan sonra Hazreti İsmail'in babasına yardımcı olması. Değil mi? Babacığım diyor, şeytan sana vesvese verebilir vesaire. sen diyor görevini yap diyor. Mesela onu kurban etmeye götürürken baba duygusu, yani evladını kurban etmek.
Evet.
Değil mi? Zor bir şey. Ama insan, hani Kur'an'da diyor ya, mal ve oğullar imtihandır diyor. Onlarla ilgili bir sıkıntılar yaşarız, üzülürüz, bazen seviniriz, bazen övünürüz. Oğlum okudu, doktor oldu.
Allah efendim, da zaten eksilterek oldu, diyor, bazen alarak oldu, eksilterek tabii imtihana tabi tutacağız.
Bunlar
diyor.
İmtihanlar yani hakikaten.
Evet, evet.
Ve bu ailenin bu güzel muhabbetini, sadakatini, itaatini bozmaya, dağıtmaya çalışan bir varlık var.
Ve hocam bizim geçen programlarda da konuştuğumuz, hani orijinini bu meseleleri ne belirleyecek?
Evet. Evet.
Yani
işte orijin bu.
Orijin bu.
Orijin bu yani. Aile tarım da olsa,
evet,
Türk ailesi de olsa, Arap ailesi de olsa bu orijinin korunması lazım.
Hazreti,
Müslüman bir ailede.
Hazreti İbrahim'in dayanağı Rabbi, yani
evet,
ona itaat üzere, evet, bu ilişkileri Hazreti İsmail'le ilişkisini kuruyor, Hazreti Hacer'le kuruyor. Bu bir şey değil. Yani bir işte kabile reisi asabiyeti değil.
Değil.
Yani bu
değil,
bir işte böyle salt bir erkeklik asabiyesi değil.
Değil.
Bir dayandığı bir merkez var değil mi hocam? Yani
helal bir, ve haramlar var.
Bir değerler
Allah'ın
bütünü var,
var.
Bir iman
tabii,
var.
Tabii.
O da önemli. Yani hani
kesinlikle.
Biz bugün tartışılan işte hani geleneksel toplumlarda, dindar muhafazakar toplumlarda işte hanımlar niye işte beylere bu kadar itaatkar? İşte çocuklar kimin çocuğu? Hani yani devlete mi ait? İşte aileye mi ait? Halbuki yani bir merkeze dayanmak gerekiyor değil,
evet,
mi hocam?
Evet.
Burada da Hazreti İbrahim'in dayandığı merkez Rabbi ile olan ilişkisi. Bir peygamber olarak zaten özel bir ilişkisi,
evet,
var. Ama
evet,
bir değerler manzumesine dayanıyor.
Tabii.
Biz bugün asıl onu tartışmamız gerekiyor değil mi? Yani kimin,
evet,
değerine,
evet,
dayanacağız?
Kesinlikle.
Yani Avrupalı, Batılı aile modeli değerine mi dayanacağız? Yoksa bizim gelenekten gelen, dinimizden gelen formları, en güzel şekilleri bizde,
evet,
var olan merkeze mi dayanacağız? Değil mi hocam? Siz bu soruyu,
evet,
çok
aynen
soruyorsunuz yani.
O nedenle ontoloji diyoruz. Yani
evet,
ailenin değişmez kodları.
Kodları, evet.
Ailenin değişmez prensipleri. Bunlar ailenin değişmez prensipleri.
İnsanlığın ontolojik evi diyorsunuz,
evet,
siz Beytullah'a.
Aynen öyle. Evet. Ontolojik evidir yani. Ontolojik evimiz olduğu zaman biz ailenin dilini kurabiliriz. Ailenin muhabbetini bulabiliriz. Ailenin sadakatini bulabiliriz. Saadetli aile böyle olur yani. Saadet böyle bir ailede olur zaten. O açıdan bütün bu ailenin kaosa karşı karşıya gelmesi, Batı'nın değerlerinin taarruzu altında çözülmeye başlanması, kapitalizmin üretim ilişkilerinde bireycilik karşısında zayıflaması, anne ve babalar neredeyse çocuk şey yapamıyorlar ya. Ya çocuğa sen bak, yok ben bakmıyorum, sen bak, o baksın, bu baksın. Yani ne garip bir şey var.
Evet.
Oysa insan aile olduğu zaman hakikaten sadakat, muhabbet, itaat olduğu zaman bunlar çok nispi meseleler haline gelir yani.
Evet.
Bunları
hocam
kolaylıkla
yazıda diyorsunuz ki bu ailenin sadakat, muhabbet ve inancı karşısında şeytan var.
Evet.
Aileye saldırıyor, onu yıkmak istiyor. Allah'a karşı isyana çağırıyor. Allah'a isyana yönelen her aile yıkılmaya mahkumdur. Allah'ın koyduğu normların dışına çıkan her davranış ailenin bir duvarını yıkar. Yıkılan da Beytullah'ın duvarıdır. Yıkılan namustur. Çünkü aileyi ayakta tutan bu namus ve normlar diyorsunuz.
Evet.
Biraz günümüze taşırsak meseleyi,
evet,
de bugün ailemiz yine şeytanların taarruzlarıyla yüz yüze.
Evet.
Arzularımızın en karanlık yerlerini harekete geçiriyorlar. Sadakat, dayanışma ve teslimiyeti reddetmemizi istiyorlar. Feminizm de budur. Toplumsal cinsiyet eşitliği de, LGBT de budur.
Aynen öyle. Bunlar çok büyük. Yani orada nasıl Hazreti İbrahim taşladıysa şeytanı ve şeytan bu ailenin içine fesat fitne koymaya çalıştıysa, bugün de ailemize fesat fitneyi bunlar sokmaya çalışıyor. Bunlar bize taarruz ediyor. Ve şeytanın tam da bunlar ne yapıyor? İşte kendi hayatını yaşa diyor. Asıl sen önemlisin diyor. mesuliyetsizliği enjekte ediyor. Cinselliği, libidoyu birinci mesele haline getirmeye çalışıyor. Dünyayı, materyalizmi putlaştırıyor. Dolayısıyla bunların hepsi aslında şeytani şeylerdir. Yasaklardır. Ve bunlarla aileye hücum ediliyor. Bizim de aynen o Hazreti İbrahim'in şeytanı taşıması gibi, hacda o Hazreti İbrahim olmaya çalışmamız gibi, ailemizi korumak için aynı şekilde bunlara karşı siper olmalıyız. Bu haramlara, bu bize yönelen vesveselere ve fitnelere karşı yek vücut olmalıyız. Çünkü bunlar ailenin hakikaten duvarlarını yıkıyorlar. Ailenin namusuyla dalga geçiyorlar. Onu ters yüz eden değerler ve empoze etmeye çalışıyorlar. Yani cinsiyet eşitliği nedir? Bu yeni bir şey de değil yani. Tarihte de hep Hazreti İbrahim olmuştur. Ve tarihte de hep, yani Hazreti İbrahim'in bu yaptığı tarihte her zaman olmuş. Aynı zamanda şeytan da her zaman olmuş. Bugün de yine Müslümanlar o ontolojik ailelerini temsil etmeye çalışırken şeytanlarla karşılaşıyorlar. Onların hücumlarıyla yüz yüzeler. Bu anlayışla bizim kenetlenmemiz, bu anlayışla aile konusunda sabit prensiplerimize sırtımızı dayatarak, onu benimseyerek, ona sahiplenerek mücadele içinde olmalıyız. Yoksa evet, bizim çocuklarımızı, evimizi korumamız güçleşiyor gün geçtikçe hakikaten. Evet. Ne normumuz kalıyor, ne namusumuz kalıyor, ne duvarlarımız kalıyor, ne de evlerimiz kalıyor.
Evet. Beytullah'ın duvarlarını korumalıyız.
Evet.
Beytullah'ın manevi iz düşümü olan imanlı aile için İbrahim'i yolda yürümeliyiz. İnşallah. Ev yıkılırsa her şeyimiz yıkılır. Ne aile kalır, ne de İbrahim'i yol. Evet. Diye hocam bu yazıyı da bitirmişsiniz. Çok güzel bir yazı. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, Kırkambar programımızın ilk bölümü burada sona erdi. Şimdi bir ara veriyoruz. Aranın ardından Suriyeli göçmenleri, Suriyelileri konuşacağız. Ülkemizde yaşayan Suriyelileri konuşacağız. Kısa bir aradan sonra görüşmek dileğiyle. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırkambar programımız devam ediyor. Programımızın ilk bölümünde aileyi konuştuk. Ergün Yıldırım Bey'in Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan Önce Ev Vardı, Allah'ın Evi ve Hazreti İbrahim'in Ailesi başlıklı yazısını burada konuştuk, müzakere ettik. Programımızın ikinci bölümünde de Suriyelilere karşı banal milliyetçiliğin mideden yükselen çığlıkları başlığını taşıyan Ergün Bey'in Yeni Şafak gazetesinde yayımlanmış yazısını konuşacağız, müzakere edeceğiz. Hocam, Suriyelilere karşı bir tepki oluşturulmaya başlandı. Bir algı yönetimiyle bir tepki oluşturulmaya başlandı ve bu yılın başından itibaren de böyle düzenli olarak bu işleniyor. Belli, evet, çevrelerce, bazı gazete manşetleriyle, bazı mihraklarda, bazı sosyal raporlarla, medyada, sosyal medya hesaplarıyla bu sürekli besleniyor. Suriyelileri bir sorun görme algısı, evet, oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye'de yaşayan yerli insanımızın bir takım kazanımlarının, menfaatlerinin, kazançlarının, o asıl onlara, bu da soru, evet, tırnak içinde, evet, kullanıyorum. Yani asıl onlara harcanması gereken bir takım imkanların, faydaların Suriyelilere verildiği, Suriyelilere hatta kendi insanımızdan daha çok ayrımcılık yapıldığına dair yalan, evet, tezvirat, bir sürü ortada bilgi, belge dolaşıyor. Biz daha önce bu konuyu çok konuştuk. Evet. Hatta sizin de içinde olduğunuz, çalışmaları yürüttüğünüz GENAR'ın 2018, evet, yılında bir araştırması vardı. Suriyeli göçmenlerin Türk halkıyla etkileşimi üzerine bir araştırma yapmıştınız. Antep'te, evet, yanılmıyorsam değil mi hocam?
Yani bu aslında Antep, Kilis, Hatay, Kilis, evet, Urfa, İstanbul, Türkiye genelinde yapılan bir araştırmaydı bu.
Evet. Zaten hocam siz o araştırmadan bazı istatistikler vermişsiniz. Onu, evet, paylaşarak isterseniz bu, evet, konuyu konuşmaya, evet, başlayalım. Şu soruyu sormuştunuz o araştırmada, GENAR'ın 2018 yılında yaptığı araştırmada. Yaşadığınız bölgede göçmenlerin yaşaması sizin için bir sorun oluşturur mu? Yani temel evet. bir soru bu. Aslında bugüne evet. de ışık tutuyor.
Tabii bir yıl önce.
Bir yani. Yıl önce. Bu soruya %70.6 oranında evet cevabı sorun verilmişti. Görülüyor. Evet, bir sorun görülüyordu. Fakat şimdi ileriki istatistikler de ya bizim aslında olaya ne kadar dengeli baktığımızı evet, da gösteriyor. Kesinlikle. Yine Suriyeli göçmenlerin kendi ülkelerine dönmelerini isteyenlerin oranı da %80.6.
Evet.
Ancak aynı toplumda göçmenleri üzmeme davranışının %80.9 oranında olduğu görülmekteydi. Ya evet bunlar
sorun
ülkelerine
ama.
Dönsün bu bir sorun. Ama yani bunlar burada kaldığı sürece üzülmesinler.
Üzülmesinler.
Yani bizim misafirimiz.
Onlara kötülük yapmayalım.
Kötülük yapılmasın. Bir evet. denge var.
Evet.
Çok akılcı evet. yani gönülle aklın birleştiği evet. bir bakış açısı. Yine göçmene yardım etmede tereddüt etmeme. Yani yardım evet. eder misiniz diye soruldu. Onlar da %74.6 evet yardım ederiz dediler. Anlayışlı ve yardımsever olma yine %63.4.
Evet.
İnsan hakları bağlamında yardım ve sahip çıkma yine %62. Bu oranlar Suriyeli göçmenler ile Türkiye'nin toplumsal etkileşiminin çoğul boyutlarını anlatıyor. Bir yandan göçmenleri sorun görme oranı oldukça yüksek. Bunu da yine araştırmada tespit ettiğimiz üç nedenle belirginlik kazanıyordu diyorsunuz hocam. Güvenilir olmama %11.3, uyum gösterememe %8.7, ülke ekonomisini olumsuz etkileme de %8.5. Yani bir güvenilir olmama az bir
yabancı,
oranda olsa yabancı.
Savaş bölgesinden geliyor.
Uyum gösterememe o da normal
var.
Tabii bir şey. Evet. Dil evet. farklılığı var. Bir de ülke ekonomisini olumsuz evet. etkileme. Aslında bu en düşük oran hocam evet. araştırmada evet. %8.5 evet. ama bugün geldiğimiz noktada işte bizim ekmeğimizi paylaşıyorlar. Biz aç kalacağız. Bunlar çoğalacak. Bunlar üniversitede işte bunların çocukları ücretsiz okuyor. Her ay bunlara düzenli maaş ödeniyor gibi.
Evet.
Bir takım
evet.
böyle tezviratlar yapılıyor. Benim de hocam şöyle kullandığım bir tabir var bu Suriyeli kardeşlerimizle ilgili. Bir merhamet yorgunluğu yaşıyoruz evet, evet. diye tarif ediyorum ben bunu.
Doğru.
Şunu sorarak başlamak istiyorum hocam. Bu mesele son günlerde niye gündeme evet. geldi? Çünkü şöyle bir yorum da yapılıyor. Özellikle İstanbul seçimlerini AK Parti'nin kaybetmesiyle birlikte bunun siyasi bir bedelinin olduğunu gördü AK Parti. Hani bir taraftan da işte bu düzensiz göçmenlerin toplanması, yaşadıkları şehirlere, kayıtlı oldukları illere gönderilmesi gibi filan da sıkı bir denetim evet, başladı.
Evet, evet.
Bunun gerçekten bir siyasi bir kaybın sonucu olduğunu düşünüyor musunuz? Yani bu Suriyeli karşıtlığını besleyen sosyoloji nedir ülkemizde? Evet. Bu soruyla başlayalım isterseniz hocam.
Aslında hükümet baştan beri çok ciddi anlamda Suriyelilere kucak açtı. Onlara ciddi anlamda yardım etmeye çalıştı. Bunu çok vicdan ehli olarak yaptı. Ensar muhacir anlayışı çerçevesinde yaptı. Bunu yapması da Müslüman olarak, insani olarak doğru bir şey yani. İnsanlar, Suriye'yi biz konuşuyoruz. Afganistan, Pakistan, diğer mültecileri demiyoruz. Suriye'deki mülteciler büyük bir iç savaştan kaçarak geliyorlar. Yani insanlar evleri yakılıp yıkılmış, babaları öldürülmüş, kardeşleri öldürülmüş. Böyle birçok parçalanmış, trajik aileler var. Dolayısıyla büyük bir iç savaş var. Bu iç savaşta onlarca örgütler var. Muhalif gruplar oluşmuş. Rejim zaten halka saldıran, öldüren, katliam yapan rejimi kendisi. Dolayısıyla bu şaşkınlığa dönmüş, sersemleşmiş adeta. Kitleler, insanlar Türkiye'yi bir güven yeri olarak görmeye başlıyorlar. Yani orada durumu çok iyi olan, fabrika sahibi olan insanlarla tanıştık. Yakıp yıkılmış, bırakmak zorunda kalmışlar ve buraya gelmişler. Dolayısıyla bu iç savaş durumunda, bu katliamlar durumunda kaçan insanlardır bunlar. Can havliyle kendini buraya atan insanlar burada. Bir defa bunu görmemiz gerekiyor.
Evet.
Yani Türkiye'de daha iyi ekonomik koşullara kavuşmak için gelmiyor bu insanlar.
Yani yüksek maaşlı işlerde çalışalım diye gelmediler.
Gelmediler. Böyle durumları var. Bizim mesela bu araştırma sürecinde Türkmen Dağı'nda tanıştığımız Türkmenler var. Şam'da üst düzeyde bankacılık sektöründe üst düzeyde genel müdürlük yapmış insanlar vardı mesela.
Evet.
Bunlar bırakıp gelmişler bağlarını, bahçelerini. Çünkü güvenlik yoksa, zulüm varsa insan bir an önce o yani güvenli yere kaçmaya çalışır, canını kurtarmaya çalışır. Bizim aile olarak ilgilendiğimiz bir aile vardır, yine adam kendi çocuklarını ve şeyini kaybetmiş. Geldi Türkiye'de, Türkiye'de yeniden mesela yani yeniden evlendi. Çünkü orada hem çocukları katliama uğramış, hem hanımı, eşi katliama uğramış. Şimdi bunlar yaşanıyor. Böyle bir travmadan çıkıp gelen insanları sanki Türkiye'de bunların aşını, işini elinde almak istiyormuş gibi kurgulayarak vermek çok büyük bir sorun. Hükümet baştan beri onlara kucaklamaya, onlara yardımcı olmaya çalıştı. Efendim hükümetin çelişkili açıklamalarını buluyorlar. İşte 100.000 gelecekti, ne oldu? Olabilir, hükümet de her şeyi öngörmeyebilir, yanılabilir, evet, yanlış yapabilir, evet, düzeltelim, iyi şeyler söyleyelim, ıslah edelim. Ama genel manada hükümetin yaptığını dünya örnek gösteriyor yani. Kimse kusura bakmasın. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, AK Parti iktidarının mültecilerle ilgili yaptığı çalışmaları Avrupa Birliği ülkeleri de diğerleri de Sayın Cumhurbaşkanı takdir ediyor birçok uluslararası toplantıda.
3.600.000 insan. Evet.
Şimdi bu insanların Türkiye'de evet halk tarafına sorun görülüyor. Çünkü işte dediğimiz gibi başka bir dili konuşuyor. Geleneği, örfü, adeti farklı. Şehire geliyor. Onun yani yaşam tarzıyla bunun yaşam tarzına çatışmalar oluyor. Bunlar sorun olabilir. Düşük ücretli işlerde, iş paylaşımında sorunlar, rekabette sorunlar var. Suriyeliler yani kalifiye elemanlar hemen kalifiye iş bulmuyor. Mühendis olan hemen Türkiye'de mühendislik işini bulmuyor.
Evet.
Doktor olan hemen doktorluk işini bulmuyor. Öğretim üyesi olan hemen bulmuyor. O nedenle toplumda yapılmayan en alt düzeydeki işleri yapıyorlar. Bunlar da ucuz iş gücü demek yani aynı zamanda.
Evet.
Aslında bu açıdan da Türkiye ekonomisine bir katkıları da var yani. Bir yönüyle bir sömürü boyutu var, bir yönüyle de bir katkı boyutu var. Türklerin beğenmediği, çalışmadığı işlerde çalışmaya yöneliyorlar bunlar. Şimdi Suriyelilerle ilgili hükümet bunları çeşitli kamplara yerleştirdi. Bu kamplarda çok olağanüstü altyapılar var. Diğerleri şehirlerde, farklı şehirlerde kaydetti. İstanbul'da 500.000 kayıtlı var. Mesela yaşayan Suriyelilere baktığımız zaman. Bunlarla ilgili tabii gündeme gelmesi hükümetin bazı eksik politikalar, bazı yanlış politikalar, yetersiz diyelim politikalar da olabilir. Bu kadar büyük bir nüfusu bu çatışma ortamında hiç sorunsuz olarak
idare etmek
mümkün değil
mümkün
yani
değil.
Böyle bir şey var
evet,
mı?
Evet.
O nedenle evet orada diyelim başka bir vilayette kayıtlı olduğu halde İstanbul'a geliyor. Düzensizlik oluşuyor. Haklı olarak bunlarda eğer toplumda da bir takım kaygıları varsa bu kaygılarını gidermek, endişelerini teskin etmek için hükümet yeni önlemler alıyor. Bu önlemleri alırken de elbette dikkat etmesi gerekiyor. Yani İstanbul'da diyelim ailenin 5 ferdi yaşıyor, bir tane ferdi Elazığ'da yaşıyorsa sen git oraya demek de doğru değil, insani değil. O aile beraber yaşayacak yani. Çoğunluk İstanbul'da yaşıyorsa İstanbul'da yaşamasına
evet,
yardım etmek
aileyi
gerekiyor.
De parçalamamak lazım.
Parçalamamak
oradan başka
gerekiyor.
Travmalar çıkar.
Evet bu tür yani bu yeni düzenlemelerde bunlar var ama Avrupa basını bu son durumu o kadar abartarak veriyor ki. Yani biraz takip ettim ben. Enteresan bir şey. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gazetelerde Türkiye göçmenlere atıyor, bilmem ne yapıyor. Ya Allah'tan korkun. Türkiye yıllardır bu göçmenlere ev sahipliği yapıyor, yardımcı olmaya çalışıyor. Şimdi düzensiz göçle ilgili bir takım düzenlemeler yapıyor. Burada da hataları varsa elbette bu hataları eleştiriyoruz zaten. Ki Almanya bir 1.000.000 civarında göçmeni aldı. Büyük bir fedakarlık gösterdi. Diğer Avrupa ülkeleri bunu yapmadı yani. ABD de bunu yapmadı bu kadar yani. Türkiye'nin yaptığı kadar.
Evet.
Şimdi bu gündeme getiriliyor. Çünkü bu siyasi nedenlerle gündeme getiriliyor.
Evet. Hocam onu soracağım.
Evet.
Şimdi İYİ Parti ve CHP başta olmak evet. üzere çeşitli kesimler Suriyeli göçmenlerin dramlarını bir kere çarpıtarak bir muhalefet aracı haline getiriyorlar. İlginç, siz de yazınızı almışsınız, ilginç örnekler var. Mesela CHP milletvekili Umut Orhan 3,5 milyon Suriyeli saatli bomba
evet, yani
diyor.
Bu.
Ama bunlar çok şey, yani dayanaksız konuşmalar.
Bunlar
çünkü
çok ciddi bir şey burada. Manipülasyon var.
Çünkü
Suriyeli
hocam,
demek bomba, patlamaya
bomba,
saatli bomba
demek.
Suçlu.
Mesela Türkiye genelinde adli olayların toplamı 956.306 2017'de.
Evet.
Bunun Suriyeli göçmenler tarafından işleneni sadece 7.157.
Evet.
Ve bu suça karışma oranı %1.46.
Çok düşük,
çok düşük
yani.
Bir oran.
Kesinlikle öyle.
Artı bunun yanında topluma katma değerlerine de bakmak lazım aslında
evet,
hocam. Belki
evet.
bunu
tabii,
bunu
o da
silecek.
Var.
Silecek
onlar
ve artıya geçecek.
Mesela evlerin kiralamaları, metruk terk edilen evlerin Suriyelilerin kiralaması.
Evet, iş gücüne ucuz maliyetli
ucuz
katılım.
Katkı sağlaması, çeşitli mesela Halepli esnaf Orta Doğu'da meşhurdur yani esnaflığıyla,
evet.
tüccarlığıyla, çalışkanlığıyla.
Evet.
Bunlar Türkiye'ye farklı katkılar sağlıyorlar.
Evet.
TEPAV'ın araştırması var. TEPAV'ın araştırmasında bu özellikle Akdeniz çevresi ve diğer yerlerde Türkiye'nin iş hayatına Suriyeli göçmenlerin yaptığı katkıları anlatıyor.
Evet. Hocam yine başka bir siyasetçi
evet.
ki onu da çok özellikle sosyal medyada çok karşılaşıyoruz.
Çok aktif ve
özellikle
çok...
böyle bir Suriyeli muhalif düşman gibi
evet.
tweetler atıyor. Sinan Oğan bir
evet.
tanesi de bu. Sinan Oğan da sık sık attığı tweetlerde mesela siz de örnek veriyorsunuz. Bunlardan birisi lütfen birisi diyor Türkiye'de üniversite okuyan bir Suriyeli Arap'ın
Suriyeli
Arap
yani.
Bir Iraklı Türkmen'den veya Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan Türk'ünden üstünlüğü nedir yazabilir mi? Niye Suriyeli bedava okuyor? Burada da yine bir çarpıtma var. Yani Suriye'de Suriyeli öğrencilerin aldığı ücretin %80'i ne Avrupa Birliği karşılıyor.
Ya Özbekistan'da insanlar buraya okuma gelirken savaştan kaçarak okumaya gelmiyorlar kardeşim.
Ya kariyer için geliyor.
Devletinin desteğiyle geliyorlar ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin TİKA gibi
evet.
çeşitli kurumlarının verdiği burslardan aldığı desteklerle okumaya geliyorlar.
Ve burada da bir ırkçılık da var hocam. Yani Suriyeliler
yani.
Böyle Arap.
Tabii Arap diye kodluyor, dışlıyor. Diğerleri hep Türklere örnek veriyor.
Türklere örnek veriyor. Evet.
Yani keşke sen tarihte Türklerin İslam'a yaptığı hizmet anlayışını, İslam'la kurdukları doğru anlayışı görerek böyle bir Arapları ayrı kodlama tutumuna girmeseydin.
Evet.
Yani.
Hocam
şey
sizin
ya?
Burada kullandığınız bir de banal milliyetçilik var. Bunun
evet.
Avrupalı araştırmacı Bilig'e ait bir kavram olduğunu söylüyorsunuz. Aslında çok güzel
evet.
bir kavram bu banal milliyetçilik ve mideden yükselen bir çığlık,
bir çığlık
diyorsunuz.
Aslında
tam
Bilig,
olarak neyi kastediyorsunuz?
Bilig'in kullandığından farklı kullanıyorum. Hani
evet.
bundan çalmış demesinler diye ismini verdim. Ben şöyle kullanıyorum. Banal milliyetçiliği aslında refleks olan, mideden gelen, tamam mı? Akla ve mantığa dayanmayan.
Zenginliğin çalındığını
süyleşmeye
düşünen.
Dayanan. Tabii
evet.
buna dayanan bir şey. Yani daha basitleştirelim. Mesela milliyetçilikteki bu banallaşmayı Bahçeli gördüğü için bir takım düzenlemeler getirdi. Bundan sonra dedi ki ülkücü birisi şöyle gezecek. Çünkü ülkücülükte milliyetçiliğin banallaştığını gördü. Ve hak vermek lazım.
Ve
doğru yaptı ve başarılı oldu Bahçeli oyunda.
Irkçılıktan da farklı daha kültürel bir milliyetçiliğe taşıdı.
Milliyetçilik tabii daha sivil bir milliyetçilik
evet.
daha olmalı. Daha yurttaşlığı temel alan bir milliyetçilik. Katılırız katılmayız.
Değerleri,
bunlar,
kültürü
tabii, bu
baz alan.
Farklı bir milliyetçilik
evet.
yani. Ziya Gökalp'ın milliyetçiliği farklı bir milliyetçilik.
Ve buna hocam böyle bir milliyetçiliğe evet. de yani bu topraklar üzerinde yaşayan, başka ırki özellikler taşıyan herkes de dahil de olabilir istese.
Tabii
bir
bu.
Bir kültür milliyetçiliği
yani bu,
yapılırsa.
Yani bu banal milliyetçilik dediğim ülkücülerle ilgili bir şey değil,
değil.
Kesinlikle.
Evet.
Bu mesela ulusalcılarda da banal milliyetçiliği çok daha yaygın bence açıkçası.
Aynen öyle.
Kemalizm'de banal milliyetçilik çok daha yaygın. Bazı İslami kesimlerde banal milliyetçilik yaygın. Yani işin olayını esasını bilmeden işte orada Sinan Oğan'ın yaptığı gibi tamamıyla Türklerle diğer Müslüman unsurlar arasında çatışmayı üretmeye yönelik mukayeseler yapılıyor. Diğer Müslüman unsurlar aşağılanıyor. Türklerin önemi, değeri anlatılırken illa başkalarının aşağılanması gerekmiyor. Türklerin değeri tarihte de, İslam'a inanarak da yaptıkları güzel şeylerle de ortadadır. Yanlış yaptıkları zaman da Türklere de yanlış yapıyorsun denir yani. Her kavim, her millet böyledir. Ama biz Türklere millet diyoruz. Millet dediğimiz zaman bu İslam'ın, değil mi, o birlik anlayışından ilham alarak var olmadır yani.
Evet. Biz ümmet yani için kullanıyoruz dini ama aslında tabii, millet de millet, din manasına geliyor.
Bu manaya gelir. Türk milleti derken de odur yani. Türklerin evet, o İslam'ın kolektif anlayışıyla kendilerini halk olarak tanımlaması.
Tanımlamaları doğru.
Birlik, beraberlik olmaları, yığın olmamaları.
Hocam aslında
sürü olmamaları demek.
Biz bu meselede de orijinimizi çok yani güzel bulmuştuk. Evet. Programımızın birinci bölümünde aileyi konuşurken nasıl evet, Beytullah ve Hazreti İbrahim'in ailesi bizim orijinimizse evet, burada evet, da aslında bu Ensar Muhacir kardeşliği kavramı çok güzeldi.
Evet, kesinlikle
yani
güzel.
Yani bu da
çok önemli.
Bu da yıpratılmaya çalışılıyor son
Türkler
zamanlarda.
Türkler Muhacir Ensar kardeşliği Balkanlardan gelen Türklere karşı yapmadılar mı bu topraklarda, değil mi?
Evet.
Kafkaslardan gelen Türklere karşı yapmadılar mı? Oradan gelenler Müslüman kardeşlerimiz, bunları kucaklayalım, yaralarını saralım. Yani paylaştılar, evlerini paylaşan oldu, değil mi? Tarlasını
evet,
paylaşan
evet,
oldu.
Evet.
Bu millet paylaştı, bu devlet paylaştı. Şimdi Ensar ve Muhacir'iyle kim dalga geçiyor? Aslında başka bir siyaset var. Bölgede HDP'nin güçlenmesini isteyen, YPG'nin güçlenmesini isteyen, Amerikan emperyalizminin güçlenmesini isteyen, Müslümanlığı işçiliğe ve el-kaideciliğe, terörizme indirgeyenler. Bunlar Ensar ve Muhacir anlayışına da karşılar, Suriyelilere sahip çıkılmasına da karşılar. Çünkü bunlar Esedçi aslında. Sonuçta bunlarla konuştuğunda ne olsun? Efendim bunlar geri gitsin. Efendim Esed'le konuşursun. Ya kardeşim zaten Esed öldürüyor, katlediyor, işkencehaneler kuruyor. Adamın güvenliği yok, kaçıp gelmiş. Orada Suriye rejimi bunlara son versin. Güvenli bir rejim olsun. İnsanların temel haklarına saygılı olan bir rejim olsun. Türkiye buna itiraz mı edecek? Yani işte İdlib'de dün İsmail'le araştık, konuştuk. İsmail Yiğit. Allah yardımcısı olsun. İdlib'de bombalanıp duruluyor yani işte.
Evet.
Yani.
Evet.
Türkiye yine sahip çıkıyor, yardımcı olmaya çalışıyor, yaralarını sarıyor yani. İdlib'de gittim gördüm. Yani şey üzerinde Hüdayi Vakfı, ondan sonra Diyanet Vakfı çok ciddi anlamda destekler veriyor oradaki.
Yazılar yazmıştınız mazumlara hocam. Gündemde yapmıştık
şimdi
burada. Evet.
İnsanlar orada katlediliyor, örülüyor. Biz buradaki insanlara gidin diyeceğiz. Ya bu hangi merhamet yani? Enteresan bir şeydir. Ermenilerle ilgili ciddi eleştiriler yapan, 1915 olayları nedeniyle Yahudilerle ilgili ciddi eleştiri yapan Türkiye'nin beyaz Türk elitleri nedense bu konuda Müslümanlarla empati kurmaktan uzak duruyorlar.
Evet.
Bu çok ilginç yani.
Evet. Evet.
Bu da
çok
enteresan.
Çok ilginç yani bir noktada hocam. Hocam herhalde biz bu konuyu daha çok konuşacağı
evet,
benziyoruz.
Evet.
Yeni tartışma alanlara da çıkacağı benziyor bu meseleyle alakalı. Bugünkü programımızın ancak sonuna geldik. İnşallah başka mecralarda daha iyi haberlerle bu
İnşallah,
konuda daha
evet,
iyi yeniden o Ensar Muhacir kardeşliğini destekleyici, pekiştirici örneklerle,
evet,
haberlerle karşısına çıkarız dinleyicilerimizin. Siyasetçilerimiz de bunu bir muhalefet aracı haline getirmezler.
Bunu yapıyorlar.
İnşallah.
Maalesef CHP'de, evet, İYİ Parti'de, HDP'de bunu yapıyorlar.
Bunu yapıyor, evet. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.